hak erenleri kendi maddiliklerini yok ederek ilahi aleme yaklaşmış, vücut karanlığından kurtularak vahdet nuruna ulaşmış ruhlardır. Sen kendinde onlardan aksetmiş bir ışık görürsen, bu ışığın senden çıktığını sanarak yanılma. Gerçi gönül evinde bir aydınlık bulmanın hazını tadıyorsun. Fakat bu aydınlığın etrafına ışık saçan bir komşu evinden taştığını unutma. Bu ışıktan senin evine de bir ziya vurursa şükret. Fakat bununla mağrur olma. Çünkü sapıtma ve inkarın ilk basamağı gurur ve kibirdir. Çok yazık o insana ki ilahi bir lütfa mazhar olarak kendisine akseden bir hak nurunu, bir nebi veya veli aydınlığını kendi içinden doğuyor sanıp da mağrur olur. Benlik davasına kalkar. Ya vahiy katibi Abdullah gibi tekrar karanlığa saplanır. Nitekim bu hal nice ümmetleri bir peygambere ümmet olmak saadetinden uzaklaştırmıştır. Ben kendisini her kervansarayda sofra başına oturacak sanmayan kimselerin kuluyum. Çünkü manevi yollar aşan kimseler bu yolda bir konağa vardılar ve orada konakladılar mı? Eğer yolları bitti ve hedefe vardılar sanıp kendilerini hakikat sofrasında oturmuş sanırlarsa beyhude aldanırlar. Çünkü manevi konaklar da tıpkı kervansaraylar gibi orada konaklayanların malı değildir. Orada kısa müddet kalınacak, kısa zaman içinde bir ikram görülecek fakat tekrar yola çıkılacaktır. Bir insanın ya kendi evine yahut son durağına varması için birçok hanlarda ve kervansaraylarda konaklaması gerekir. Marifet hanlarda çok kalmayıp tekrar yola çıkabilmekte ve o gaye yolunda yorulmadan mesafeler almaktadır. Gerçi ateşte kızdırılan demirin rengi kırmızı olur. Fakat bu renk demirin kendi rengi değildir. Ne o kırmızılık ne o ışık saçan görünüş esasında demirde yoktur. Kor kesilmiş demirin rengi de ışığı da geçicidir. Demir bu rengi ve ışığı içine konulduğu ocaktan alır. Grup zamanı bir evin yahut bir sarayın camları ışıl ışıl yanarsa bunu evin ve sarayın kendi iç nuru sanma. Evlerde ve saraylarda grubun yaktığı camları kendi nuru bilip güneşin ziyasından habersiz olan her ev, bu aydınlık benim kendi nurumdur, bu nur benim varlığımdan aksetmiştir gibi bir vehme kapılabilir. Güneş ise bakur bir eda ile kendinden akseden ışıklarla övünen o ev ve saray camlarına der ki, hele biraz bekleyin, ey anlayışsız mağrurlar, ben şu dağın veya şu deryanın arkasına varayım, ufuktan çekileyim. O zaman bu yanan camlar sizin nurunuzla mı yoksa benden mi aksediyor? Çok kolay anlarsınız. Nitekim baharda sebzelerin de lisanı böyledir. Sanırlar ki taze ve yeşil renkleri kendi hünerleridir. Günlerce, haftalarca bu taze ve yeşil renklerle mağrur böbürlenirler. Bizim rengimiz kendimizdendir. Bu yüzden neşemize ve güzelliğimize ölçü yoktur. Bizler ince endamlı ve güzel yüzlüleriz diyen bir aldanışla nice günler yaşarlar. Öbür taraftan bahar günleri, hele yaz ayları bu mağrur yeşilliklere kendi dillerince seslenirler. Ey yeşillikler, ey nebatlar, mağrur olmayın, bekleyin. Hele bir biz geçelim, o zaman görürsünüz ki bu renkler ve bu tazelikler sizin değildir. Bizim iyi ruhlu nefesimizin, rüzgarımızın, hararetimizin ve rahmetimizin eserleridir. Vücut kendini hem var hem güzel sanmak aldanışı içinde yaşar. Varlığı ve güzelliğiyle övünmek onun tabiatıdır. Ruh ise görünmez, şeffaf bir cisim halinde bile gözlere çarpmaz. Vücudu canlı, renkli, güzel ve ayakta tutan kudret ve kuvvetini gözlerden gizli tutar. Ruh vücuda der ki, ey bir avuç topraktan ve süprüntüden ibaret mahluk, neyinle övünüyorsun? Seni taze ve canlı tutan ben değil miyim? Ben bir gidecek olsam sen geride ne halde kalırsın? Ne olursun? Ey vücut, ey geçici meskenin olan fani gölge, ey en güzel sanılanların vücutları, bilmez misiniz ki ben sizdeyken sizi seven, size tapacak kadar vurgun olanlar, ben ayrılınca size kendi kucaklarında değil, toprağın kucağında mesken kazarlar. Geride bıraktıklarınızın en iyileri size kendiniz için, yani vücudunuz için değil, benim için, yani ruhunuz için fatiha okurlar. Güzel yüzleriniz ve narin endamınız için canlarını feda edeceklerini söyleyen aşıklarınız, ruhsuz bir vücut olup da bozulmaya ve kokmaya başlayınca sizi bırakıp gider. Canlı ve güzel anlarınızın hatırasını bile artık hayal etmez olurlar. Vücutta ruh olduğu müddetçe gür rengi dudaklarından sözlerin en güzelleri, en sıcak ve vefalı olanları dökülür. Her kelime bir sazın telinden yükseliyormuş gibi bir güzel name halini alır. Kulak bu güzel sesi duyucu olur ve göz bu güzel sözü söyleyen kişiye hayran kalır. Gözdeki görücülük, kulaktaki duyuculuk ve dildeki söyleyicilik ruhun eseridir. Suyu kaynatan ateş olduğu gibi. Vücut güzelliği nasıl ruhun vücuda bir ışık gibi vuruşundan, onu içinden aydın ve canlı tutuşundansa, tıpkı bunun gibi hak velilerinin nuru da benim canımı öyle aydınlatıyor. Vücut hayatını nasıl candan alıyorsa, can da hayatını canandan alıyor. Canan velilerdir ki, İlahi aydınlıklarını benim canımdan çekecek olsalar, ruhu uçup gitmiş bir vücut gibi ölürüm. Çünkü veliler ruh gibi diriltici veya yaşatıcıdırlar. Bir an onların ışığıyla aydınlanmış her can yine bir an bile onlarsız kalsa artık ona can demek doğru olmaz. Ben ilahi kudret karşısındaki hiçliğimi ve yokluğumu bütün varlığımla hissederek ibadet alnımı toprağa koyuyorum ve benim canımda velilerin nuru yandığına bu toprak şahit olsun istiyorum. Hissiz toprak, senin ruh saflığına ve ermişler için duyduğun derin saygı ve sevgiye nasıl şahitlik eder diye sorma. Kur'an-ı Kerim'in Zilzal suresinde yeryüzünün kıyamet gününde bizim bütün hallerimize şehadet edeceği bildirilir. Yer dehşetle sarsıldığı, yeryüzü ağırlıklarını dışarıya çıkardığı ve insanın buna ne oluyor dediği zaman, işte o gün Rabbinin ona vahiy etmesiyle toprak insanlara kendi haberlerini anlatır. Kim zerre kadar iyilik yapmışsa onu görür ve kim zerre kadar kötülük yapmışsa onu görür buyurulur. Toprak, diken, otlar, ağaçlar, taşlar ve yeryüzünde her şey o ilahi vahye tabi olarak dile gelir. Her sözü, her sırrı, her haberi derin bir açıklıkla söyler. Burada kıyamet gününün büyüklüğünü ve o gündeki dehşeti sana tarife lüzum görmüyorum. Asıl irfan odur ki insanoğlu ölmeden evvel kendi nefsinden ölmenin yollarını bulmalı. Böylece de o hesap gününe Tanrı'ya varmış olarak doğmalı. Felsefeciye sorarsan kıyamet alametlerini de ölmeden evvel ölmeyi de kabul etmez. Taşların, ağaçların dile geleceğine inanmaz. Sen ona git başını hiçbir gün konuşmayacağını sandığın o taşlara vur ki aklın başına gelsin de. Ona de ki, suların, toprağın, güllerin ve otların dilinden ancak gönül ehli olanlar anlar. Onlar cemaatlarla dematların, kuşların ve bütün hayvanların neler söyleyip Allah'ı nasıl andıklarını yıllar yılı kendilerini yok etmenin neşesiyle yükselip bütün hakikatleri idrak edecek dereceye ulaştıkları zaman görürler. Nebilerle velilerin gördüklerini ve duyduklarını başkalarının görüp duymaması, onların hala vücut içinde nefsin ve maddenin emrinde kör ve sağır olmalarındandır. Hazreti Muhammed'in henüz minber yapılmadan önce hutbelerini okurken mübarek vücudunu yasladığı hurma ağacı neler duymuş, ne yüce ürperişler içinde kalmış ve bu arada nasıl derin derin inlemiştir. Felsefeci bunu anlar mı? O elbette nebilerle velilerin yakından görüp bildikleri sırların ve manaların hakikatinden habersizdir. Habersiz olduğu için de kendi aklınca bu sırları ve bu manaları çözmeye çalışır. Felsefeci der ki, insanlar aşk duyguları içinde bir takım vehimler ve hayaller yaratırlar. Beşeri aşkın ışıkları halk muhayyelesinde böyle duyguların, düşüncelerin ve inanışların doğmasını hazırlar. Kurtların, kuşların, taşların ve ağaçların duyup düşünen, inanıp dile gelen varlıklar olabileceğini sanmak, işte bu aldanışların, bu hayallerin neticesidir. Hazreti Ali'nin bir gün Hazreti Muhammed'e, "Ya Resulullah, Mekke'den sahraya çıktığım zaman tek bir taş ve ağaç görmedim ki bana selam vermesin." deyişindeki gerçeği felsefeci elbette anlamaz. Esasen kafasındaki imandan uzak hallerin, fesatların ve küfürlerin akisleri onu böyle şüphelere ve zanlara düşürmektedir. Kendisi nasıl bir şeyler görüyor, gözlerinin önüne bir şeyler getiriyor ve bütün bunların birer kuruntudan ibaret olduğu neticesine varıyorsa, velilerle nebilerin de böyle fesatçı hayaller içinde kaldıklarını sanır. Felsefeci cinleri, devleri ve şeytanı inkar eder. Bunların hepsi vehimlerin yarattığı hayallerdir, zanneder. Ve böyle zannettiği anda bilemez ki kendisi inkar ettiği şeytanın elindedir. Onun oyuncağı, onun maskarası olmuştur. Eğer sen, ey felsefeci, şeytanı göremiyorsan bir aynaya bak, kendini gör. Alnındaki morartıya dikkat et. Bu morluk başını taştan taşa vuranların, gece gündüz sefahat ve çılgınlıklar peşinde koşanların yüzünde olur. Bak ve yüzünde bu renkleri olsun gör. Ve madem ki felsefecisin, yani bir şeyler düşünebiliyorsun, hiç olmazsa bunun sırrını ve sebebini düşün. Kalplerinde böyle bir şüphe ve karanlık olan kimseler, kendilerini gizleseler ve görünüşte Müslüman olsalar da ruhlarında inkarın felsefesi çöreklenmiştir. Ey müminler, felsefecilerin yollarını şaşırmış olanlara benzemekten çekinin. Çünkü felsefeci damarı hemen her insanda vardır. Hemen her insanın bir şek ve şüphe içinde kaldığı anlar olur. Sizin de içinizde henüz bilmediğiniz nice ve ne sonsuz alemler vardır. Eğer velilerle nebilerin yollarını bırakıp felsefe şubelerine dalar, her biri ötekinin zıddını söyleyen felsefecilerin yollarına saparsanız, saptığınız yolun neticesinde yalnız hüsranla karşılaşırsınız. Her kimin ki kalbinde tam bir iman yerine bir şüphe ve bir dalalete inanış vardır, onun kalbi kıyamet gününde hazan yaprağı gibi titreyici olur. Sen kendini adam sandığın ve üstün insanlığın vasfı görünmeyen, yani senin göremediğin her şeyi inkar etmektir zannettiğin için devlere, şeytanlara ve cinlere gülersin. Halbuki kendi bilemediğini ve kendi göremediğini aslında da yok sanmak cehalet ve dalaletin en açık ifadesidir. Fakat bir gün can dediğin ruh giydiği postun içini dışına çevirir, seni ters yüzü ederse, bir taraftan görmediğin hakikatler güneşi gibi gözlerini kamaştırır, öte yandan senin içindeki görünmeyen iblislikler aynı güneş ışığına serilirse, o zaman bak ve gör ki sen de dahil dünyada kendilerini iyi sanmış nice din ehlinden ne feryatlar duyulur. Kendilerini iyi sananların iç yüzlerinin berbatlığını görüp bilmekten doğacak bu feryatları elbette yürekler acısıdır. Fakat Hazreti Muhammed'in buyurdukları gibi her kul ne halde öldü ise ölürken de kendisinde hangi sıfat galipse tekrar dirildiği zamanda aynı sıfatla dirilecektir. Dünya dükkanında bütün yaldızlı eşya göze altın gibi görünmenin şevki içinde neşeli ve handandır. Bunların satıcıları ise her gelene bakırı altın diye göstermenin cesareti içindedir. Bunun sebebi o dükkanda bir mihenk taşı olmayışı, daha doğrusu mihenk taşının gözlere görünmez bir yerde gizli oluşudur. İnsanların davranışları ve inanışları da böyle ya bakırdan ya altından olur. Bu iman ve davranış altınlarının kalbini halisten ayırt edecek ruh ve irfan mihengi bir perde arkasında örtülü ve vazife görmez halde olursa insanlar kendi bakırlarını altın sanacak kadar aldanabilirler. Bu sebepledir ki ey ayıpları örten Allah, bizim günahlarımızı gizleyen perdeyi kaldırma. Kaldıracağın bu perdenin arkasından bütün çirkinliğiyle görünecek iç yüzümüzü görme ve gösterme. Bizi onlardan kurtar. Bize halis altından bir ruh ver. Ruhumuzu senden gayrı olanlardan temizle. Kısaca bize acı, bize yardım et ki senden başka sığınacak yerimiz yoktur ve olmayacaktır. Her ne kadar gece karanlığında ve aynı dükkanda halis altınla yan yana duran ve onun kadar parıldayan kalp altının cakası büyükse de altının halisi bundan alınmaz. Onun ancak gece karanlığında gösterdiği böbürlenişe güler ve vakur bir sabırla gündüzü bekler ve yanındaki sahte madene kendi hal diliyle şunları söyler. Ey zavallı yalancı! Geceler mahşer gününe kadar sürer mi sanıyorsun? Yarın nasıl olsa sabah olacak. İkimizin de üzerine güneş ışıkları vuracak. Ey zavallı yalancı! O zaman senin nasıl kıpkızıl olduğunu ve benim altın sarılığımı kendin göreceksin. Bilmez misin ki Allah'ın lanetlediği şeytana yüz binlerce yıl melekler secde etmişti. Ateşten yaratılmış olmanın verdiği gurur içinde şeytan çağlar boyunca ilahi alemdeki meleklerin hocası ve onların emiri olmuştu. Fakat aynı gurur, naz ve kibirlilik içinde bir gün topraktan yaratılan Adem'le müsabakaya girdi. Allah'a ben ondan üstünüm demek cesaretinde bulundu. Sonra bizzat meleklerin önünde Hazreti Adem'le giriştiği imtihanı kaybedince üzerine güneş ışığı ve güneş sıcaklığı vuran kirli ve pis şeylerin bütün kokularını dışarıya vermeleri gibi onun da içindeki kirler ortaya çıktı. Kendisine secde etmiş olan meleklerin maskarası oldu. Şimdi bu maskaralığı daha iyi öğrenmen için sana Bel'am bin Ba'ur'un hikayesini anlatacağım.